28. ayrım. Yaklaşık 20 yıldan beri polis teşkilatında her türlü işi yaptıktan, madalyaları aldıktan, bitmek bilmeyen raporlar ve belgeler okuduktan sonra, iş suçluları yakalamaya geldiğinde, içgüdülerinde en az mantık kadar önemli rol oynadığını öğrenmiş. Direksiyon başında Monte Carlo'ya doğru giderken düşünüyor. Karşısındaki tehlike, damarlarına yüksek miktarda adrenalin pompalanması, üstelik birinin onu iş üstünde görmüş olduğu endişesi yüzünden mutlaka bitkin düşmüş olan katil değil, asıl büyük tehlike basın. Haberciler de mantıklarıyla ilgili içgüdülerini harmanlayarak çalışırlar. Üç cinayet arasında çok zayıf da olsa bir bağlantı kurmayı becerirlerse, polis olayın denetimini elden kaçırır. İnsanlar sokakta dolaşmaktan korkarlar. Yabancı ziyaretçiler zamanından önce çekip giderler. İş adamları polisi yetersizlikle suçlarlar. Dünyanın dört bir yanında gazeteler manşetler atar ve böylece festival kargaşaya dönüşebilir. Kanlı canlı bir seri katiline de olsa beyaz perdedekilerden çok daha ilginçtir. Bundan sonraki yıllarda film festivali eskisi gibi olmayacak. Korku söylencesi kök salacak. Zenginlik ve şöhret dünyası varını yoğunu teşhir etmek için daha uygun bir yer bulacak. 60 yılı aşkın bir süreden sonra festival, parlak ışıklardan ve dergi sayfalarından yavaş yavaş çekilecek, giderek önemsiz bir etkinlik haline gelecek. Büyük bir sorumluluğu var. Aslında iki büyük sorumluluğu var. İlki, yeni bir ceset ortaya çıkmadan önce cinayetleri işleyeni bulmak ve durdurmak. İkincisi de medyayı denetim altında tutabilmek. Mantıklı düşünmesi gerek. Çoğu da uzaklardan uçup gelmiş olan bu gazetecilerden kaç tanesi kandaki cinayet istatistiklerini biliyor olabilir? Aralarından kaçı zahmet eder de güvenlik güçlerini arayıp bu istatistikleri sorar? Mantıklı yanıt ne? Hiçbiri. Şimdi hepsinin ilgisi olan bitenlere odaklanmış durumda. Hepsi de tanınmış bir yapımcı festival yemeklerinden birinde kalp krizi geçirdi diye heyecana kapıldı. Zehirlenmiş olduğundan haberleri yok henüz. Adli tıp raporu arabanın arka koltuğunda duruyor. Adamın büyük bir kara para aklama olayına bulaşmış olduğunu da henüz bilmiyorlar. Büyük olasılıkla asla öğrenemeyecekler. Mantıksız yanıt ise, çok yönlü düşünen birinin her zaman çıkması. Bu yüzden de hemen bir basın toplantısı yapıp her şeyi ayrıntısıyla açıklamak ivedilik kazanmış durumda. Ama yalnızca kumsalda öldürülen film yönetmeninden bahsedilecek. Böylece de öteki vakalar şimdilik unutulacak. Sinema dünyasının önemli bir kişiliği cinayete kurban gitmişken, sıradan bir genç kadının ölümüyle kim ilgilenir? Herkes onun soruşturmanın ta başında edindiği izlenimde, yani kadının aşırı doz yüzünden öldüğünde fikir birliği edecek, mesele çözülmüştür. Şu öldürülen film yönetmenine dönersek, belki de zannettiği kadar önemli biri değildir bu kadın. Öyle olsaydı şube müdürü cep telefonundan çoktan aramıştı onu. Bilindiği kadarıyla durum şöyle. Düzgün giyimli, 40 yaşlarında, saçları hafifçe kırlaşmış bir adamın kadınla konuştuğu görülmüş. Yakınlarda kendini göstermeden çevreyi izleyen bir genç görmüş onları. Adam elindeki bıçağı tam bir cerrah ustalığıyla kadına sapladıktan sonra ağır ağır yürüyüp uzaklaşmış. Yüz binlerce, binlerce insandan biri olarak dolaşıyordur şimdi. Üstelik aralarından birçoğu da onun için yapılan tarife uyuyor olmalı. Sireni bir süreliğine kapatıp yardımcısını arıyor. Suç mahallinde o kaldı ve o sırada muhtemelen bizzat sorgulama yapmak yerine haberciler tarafından sorguya çekiliyor olmalı. Savoy yardımcısına kendiliklerinden vardıkları sonuçlar yüzünden başlarını sık sık belaya sokan gazetecilere bunun bir aşk cinayeti olduğundan neredeyse emin olduğunu söylemesini istiyor. Sakın emin olduğumuzu söyleme, yalnızca koşulların öyle gösterdiğini anlat. Yan yana oturuyorlarmış sevgililer gibi. Bunun bir soygun ya da intikam cinayeti olmadığı ortada. Muhtemelen kişisel hesapları kapatıyormuş biri. Sakın yalan söyleme, hepsini kaydediyorlar sonra aleyhine kullanırlar. İyi de neden böyle bir açıklama yapmam gerekiyor? Çünkü koşullar öyle gösteriyor. Oyuncaklarını ellerine ne kadar çabuk verirsek o kadar iyi olur. Tanığın da söylediği gibi bir bıçak kullanıldığı anlaşılıyor. Ama tanık emin değil. Tanık bile ne gördüğünü bilmiyorsa koşullar şunu şunu gösteriyor demekten başka çarem var mı? Oğlanı korkut azıcık. Söylediği her şeyin gazeteciler tarafından kaydedildiğini, sonra aleyhine kullanılabileceğini söyle ona. Yardımcısı bir münasebetsiz soru daha bulup sormadan önce telefonu kapatıyor. Kurban Amerika Birleşik Devletleri'nden kana henüz gelmiş. Otele tek başına kaydolmuş. O sabah yalnızca Kongre Sarayı'nın yanındaki film pazarında sıradan bir toplantıya katılmış olsa bile bunun bir aşk cinayeti olduğuna ilişkin güçlü belirtiler var denilebilir. Neyse ki haberciler bu bilgilere ulaşamazlar. Ekibinden hiç kimsenin bilmediği çok daha önemli bir şey var. Aslında dünyada ondan başka kimsenin haberi yok bundan. Kurban hastanedeydi. Savoy onunla kısa bir konuşma yapmış ve onu göndermişti. Hem de ölümüne. Kulakları sağır eden gürültü suçluluk duygusunu alıp götürsün diye sireni yeniden açmaya çalışıyor. Bıçağı da saplamadı ya kadına. Tabii şöyle de düşünebilir. Elbette ki orada bekleme odasındaydı kadın. Çünkü uyuşturucu mafyasıyla bağlantısı vardı. Ve cinayet girişiminin başarıya ulaşıp ulaşmadığını denetlemeye gelmişti. Bu mantıklıydı. Üstelik rastlantısal karşılaşmayı amirlerine anlatsa, mutlaka bir yönde bir soruşturma açılırdı. Bu doğru bile olabilir. Hollywoodlu film dağıtıcısı gibi. Kadın da ustalıkla öldürülmüştü. İkisi de Amerikalıydı. İkisi de keskin aletlerle öldürülmüştü. Cinayetlerin ardında aynı grubun olduğu ve ikisi arasında bağlantı bulunduğu kesin gibi görünüyordu. Belki de yanılıyor. Belki de elini kolunu sallayarak dolaşan bir seri katil yok. Bankta ölü bulunan ve deneyimli bir katil tarafından boğulduğu anlaşılan genç kadın, bir gece önce film dağıtımcısını görmeye gelen gruptan biriyle tanışmış olabilir. Belki de sattığı şeylerin arasında uyuşturucu da vardı. Olayı düşün, birkaç yabancı hesap kapatmaya gelir, yerel satıcı aralarından birini kanın sayısız barlarından birinde kara kaşlı genç kadınla tanıştırır. Birlikte çalıştıklarını söyler. Adamla kadın kendilerini yatakta bulurlar. Sevişirler ama Avrupa topraklarına adım atınca pek rahatlayan yabancı içkiyi fazla kaçırır. Dili çözülür ve gerekenden fazlasını anlatır. Ertesi sabah hatasının farkına varır ve işleri düzeltmek için her çetenin mutlaka sahip olduğu bir kiralık katil çağırır. Öylesine gerçek gibi geliyor ki doğru olmalı. Öylesine gerçek gibi geliyor ki anlamsız. Film festivali sırasında kent, ülkenin her yanından getirilmiş polislerle, özel korumalarla, verilen bir sürü parti için kiralanmış güvenlik elemanlarıyla, ortalıkta dolaşanların taktığı paha biçilmez mücevherleri korumak için aralıksız görev başındaki dedektiflerle doluyken, kokain kartelinin bir barda böyle bir toplantı yapması hiç akla yakın değil. Akla yakın olması halinde onun kariyerine faydasının dokunacağı da kesin. Mafyanın adamlarının hesaplaşması en az seri cinayetler kadar çekicidir. İçi rahat edebilir. Gerçek ne olursa olsun layık olduğuna her zaman inandığı üne artık kavuşacak. Sireni susturuyor. Otoyolu kullanıp gelmek, iki ülke arasında görünmez sınırı geçmek yarım saatini aldı. Ve hedefine yalnızca dakikalar kaldı. Yine de bazı uygunsuz düşünceler kafasında dolanıp duruyor. Bir günde 3 cinayet. Politikacıların hep söylediği gibi kurbanların yakınları için dua ediyor. Devletin ona düzeni sağlaması için para verdiğini, düzen böylesine vahşi bir biçimde bozulduğunda zil takıp oynaması için maaşa bağlanmadığını biliyor. O dakikalarda şube müdürü bürosunu bir aşağı bir yukarı arşınlıyor olmalı. Çünkü çözmesi gereken iki sorun olduğunu biliyor. Katili ya da katilleri, zira Savoy'un varsayımı ikna edici gelmemiş olabilir. Bulmak ve basını uzakta tutmak. Herkes fena halde telaşlı. Bölgedeki diğer polis karakolları da alarma geçirildi ve katilin temsili resmi internet kanalıyla çevredeki tüm polis araçlarına gönderildi. Bir politikacının bileğinin hakkıyla elde ettiği tatili bile bölünmüş olabilir. Çünkü emniyet müdürü meselenin hassasiyetine öylesine önem veriyordu ki, sorumluluğu emir komuta zincirindeki üst rütbeli birine devretmek istedi. Oysa emniyet müdürüne kentteki yaşamın mümkün olduğu kadar hızla normale dönmesini sağlamasını, çünkü milyonlarca ya da yüz milyonlarca euronun buna bağlı olduğunu söyleyen politikacı Zoka'yı yutacak gibi değil. Bu işe karışmak istemiyor. Çözmesi gereken daha önemli meseleler var. O gece konuğu olan yabancı delegasyona hangi şarabı ikram edeceği gibi. Savoy kendi kendine, acaba doğru yolda mıyım diye soruyor. Uygunsuz düşünceler yine başına üşüşüyor. Kendini mutlu hissediyor. Önemsiz işlerle uğraşarak, evrak doldurarak harcanmış bir meslek yaşamının doruk noktası bu. Böyle bir durumun ayaklarının yerden keseceğini, onu havalara uçuracağını hiç düşünmemişti. Nihayet gerçek bir dedektif olarak, akla yakın tüm olasılıklara karşı kendi teorisini savunabilecek ve sonunda hiç kimsenin dikkat etmediği şeyleri ilk fark eden o olduğu için madalyayla ödüllendirilecek. Bunu kimseye itiraf etmemeli, karısına bile. Kadın onun böylesine tehlikeli bir vakada çalışmanın gerginliğiyle geçici bir cinnet içinde olduğunu sanarak dehşete düşebilir. Mutluyum, heyecanlıyım diye düşünüyor. Duaları ölenlerin yakınları için olabilir ama yüreği bunca yıllık uyuşukluktan sonra yaşayanların arasına dönüyor. Savoy, tozlu kitaplarla, yığınlar halinde dergilerle dolu geniş bir kitaplık, kağıtlarla kaplı bir çalışma masası bekliyordu. Ama tepeden tırnağa beyaza boyalı olan büro, zevk sahibi biri tarafından seçilmiş birkaç lamba, rahat bir koltuk ve cam çalışma masasıyla döşenmiş, masanın üstünde koca bir bilgisayar ekranı, kablosuz bir klavye, yanında pahalı bir Montengrap dolma kaleminin durduğu küçük bir not defterinden başka bir şey yok. Sıcağa rağmen tweed ceket, kravat ve terzi elinden çıkmış pantolon gibi, dekora ya da konuya hiç uymayan bir kılığa bürünmüş beyaz sakallı adam. Suratındaki o sırıtışı sil de hiç olmazsa azıcık ilgili görün diyor. Ne demek istiyorsunuz efendim? Ne hissettiğini biliyorum. Normalde hiçbir olay çıkmayan bir kentte, geçen meslek yaşamının en büyük davası bu. Swansea'ya bağlı Penikey'de yaşadığım ve çalıştığım sırada o iç huzursuzluğunu ben de tattım. Penikey, İngiltere'de Galler bölgesinde, Atlantik Okyanus kıyısında büyük bir liman kenti ve kent dışındaki küçük kasaba. Ve buna çok benzeyen bir dava sayesinde Scotland Yard'a nakledildim. Savoy, benim hayalimde Paris'te çalışmak diye geçiriyor içinden ama hiçbir şey söylemiyor. Adam ona oturacak yer gösteriyor. Umarım sen de mesleğin konusundaki hayallerini gerçekleştirirsin. Neyse, tanıştığımıza memnun oldum. Ben Stanley Morris. Savoy konuyu değiştirmeye karar veriyor. Amirim ortalıkta bir seri katilin dolaştığı konusunda basının yorumlar yapmaya başlayacağından korkuyor. İstedikleri yorum yapsınlar, özgür bir ülkede yaşıyoruz. Böyle şeyler gazetelerin satışını artırır ve içlerinde biraz korku, biraz da onların başına kesinlikle gelmeyeceği inancı taşıyarak, medyadan yeni ipuçlarını öğrenmeye çalışan emeklilerin sıkıcı hayatına biraz olsun heyecan katar. Sanırım kurbanlara ilişkin ayrıntılı bilgi edindiniz. Şimdiye kadar elimize geçen kanıtlar, sizce bir seri katili mi akla getiriyor, yoksa önümüzde uyuşturucu çetelerinin intikam cinayetleri mi var? Evet, o bilgileri edindim. Bu arada bilgileri bana faksla göndermek istediler. Ne modası geçmiş bir yöntem. Bana e-posta göndermelerini istedim. O zaman da ne dediler biliyor musun? Genellikle yapmayız bunu. Düşünebiliyor musun? Dünyanın en iyi donanımlı polis güçlerinden biri hala bir faks makinesinden medet umuyor. Savoy sandalyesinde huzursuzca kımıldanıyor. Modern teknolojinin iyi ya da kötü yanlarını tartışmak için gelmedi buraya. Scotland Yard'da epeyce nam salmış olmasına karşın, emekliliğini isteyip Akdeniz kıyılarına yerleşmeye karar vermiş olan ve onun durumunda kitap okumaktan, konserlere gitmekten, hayır işlerine ve akşam yemeklerine katılmaktan ibaret olan, sıradan yaşamından uzaklaştığı için muhtemelen en az Savoy kadar sevinen Doktor Morris, işimize bakalım diyor. Böyle bir davayla ilk kez karşılaştığım için cinayetlerin tek bir katilin işi olduğuna ilişkin görüşüme katılıp katılmadığınızı söylerseniz, ben de bulunduğum yeri öğrenmiş olurum. Doktor Morris, evet, kuramsal olarak haklı olabileceğini söyleyip açıklıyor. Ortak özellikleri olan 3 cinayet normalde seri cinayetler işlendiğinin belirtisi sayılabilir. Ve bu cinayetler genellikle belirli bir coğrafi bölgeyle sınırlı olur. Bu durumda kan bölgesi. Ve oysa kitlesel katliam yapan biri, Doktor Morris sözünü keserek terminolojiyi doğru kullanmasını istiyor. Kitlesel katliam yapanlar ya teröristlerdir ya da bir okula veya kantine girip gözüne çarpan herkesi öldürdükten sonra polis tarafından vurulan ya da intihar eden kişilerdir. Kısa sürede çoğunlukla 2-3 dakikada en büyük hasarı verecek silahları ve bombaları tercih ederler. Eylemlerin sonuçları umurlarında değildir. Çünkü işin nereye varacağını gayet iyi bilirler. Kolektif bilinçaltında, bilinçaltının başka insanlarla paylaşılan bölümü, bu kavram Freud'un bilinçaltı kavramının yetersiz kaldığını öne süren Carl Gustav Jung tarafından geliştirilmiştir. Kitlesel katliamcı kavramını yerine oturmak daha kolay olur. Çünkü zihinsel olarak dengesizliği açıkça ortadadır. Bu yüzden bizden kolaylıkla ayırt edilir. Öte yandan bir seri katil çok daha karmaşık bir noktaya değinir. Hepimizin içimizde taşıdığımız yıkıcı içgüdüye. Duraklıyor. Robert Louis Stevenson'ın yazdığı Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'ı okudun mu? Savoy çok işi olduğunu, bu yüzden de okumaya vakit ayıramadığını açıklıyor. Morris'in bakışları buz gibi oluyor. Yani benim fazla işim olmadığını mı düşünüyorsun? Hayır hayır, onu demek istemedim. Bakın, Doktor Morris, buraya acil bir görev nedeniyle geldim. Teknolojiden ya da edebiyattan söz etmek hiç ilgilendirmiyor beni. Raporlardan edindiğimiz izlenimleri öğrenmek istiyorum sadece. Kusura bakma ama korkarım böyle bir durumda edebiyatı göz ardı etmemiz mümkün değil. Doktor Jekyll ve Mr. Hyde'ın tuhaf öyküsü ilk bakışta normal görünen bir adamı Doktor Jekyll'a anlatır. İçindeki vahşi güdüleri keşfetmenin peşinde olan Doktor Jekyll, belirli aralıklarla kendini başka birine, Mr. Hyde adında ahlaksız bir adama dönüştürmenin bir yolunu bulur. Hepimizde bu tür güdüler vardır müfettiş. Bir seri katil yalnızca fiziksel güvenliğimizi değil, akıl sağlığımızı da tehdit eder. Çünkü istesek de istemesek de içimizde müthiş bir yok etme gücüyle dolaşırız. Bir an için olsun içimizdeki bastırılmış güdülere, birinin yaşamına son verme isteğine yol versek ne olacağını hepimiz merak etmişizdir. Bunun birçok nedeni olabilir. Dünyayı düzene sokmak, çocukluğumuzda olmuş bir şeyin intikamını almak, topluma karşı bastırılmış nefreti dışa vurmak gibi. Ama bir an gelir ki bilinçli ya da bilinçsiz olarak herkes o arzuyu hisseder, çocukken bile. Anlamlı bir sessizlik daha. Sanırım seçmiş olduğun mesleğe rağmen sen de aynı duyguyu hissetmişsindir. Bir kediye eziyet etmek ya da zararsız bir böceğe işkence etmek gibi. Morris'e buz gibi gözlerle bakmak ve hiçbir şey söylememek sırası şimdi Savoy'un olsa da, adam sessizliği onaylama olarak yorumlayıp aynı buyurgan tonda konuşmayı sürdürüyor. Dengesizliği ilk bakışta anlaşılan, saçları diken diken olmuş, bakışları nefret dolu biriyle karşılaşacağını sanma. Biliyorum, sen meşgul bir adamsın. Ama kitap okuyacak zamanın olsaydı sana, Hannah Arendt'in yazdığı Ayman Kudüs'te adlı kitabı tavsiye edecektim. 1906-1975 yılları arasında yaşamış Alman felsefeci ve siyaset bilimcisi. Besbelli kendisine verilen devasa görevi insan ırkının arındırılması yerine getirmek için Ayman'ın yardıma ihtiyacı varmış. Bir dakika. Bilgisayarına gidiyor, yanındaki adamın sonuca varmak istediğini biliyor ama bu olası değil. Önce onu eğitmesi ve önündeki zorlu günlere hazırlaması gerek.